أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Gül Sohbetleri programımızda Hafsa annemiz Gülistan'ı 9. bölüm ile hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Kıymetli dinleyenlerim, hayırlara vesile olması dileğiyle kaldığımız yerden Hazreti Hafsa annemizi ve onunla beraber aynı hadiseleri yaşayan annelerimizi ve tabii ki Resulullah Aleyhisselam'ın hayatından pırlantaları görmeye çalışalım. Hafsa annemiz radıyallahu anha, diğer annelerimiz ve bütün sahabiler gibi Resulullah Aleyhisselam'ın rızasını kazanmak ve onun dualarına mazhar olmak istiyordu. Bundan dolayı bütün fırsatları çok iyi değerlendiriyordu. Resulullah Aleyhisselam bir sefere çıkacağı zaman sevgili annelerimiz arasında kura çekerdi. Çıkan kura sonucu o sefere bazen birini, bazen de ikisini götürürdü Aleyhisselam. Böyle bir seferinde de Hafsa ve Ayşe annelerimizi birlikte götürmüştü sallallahu aleyhi ve sellem. Her zaman çok iyi anlaşan bu iki can yoldaşı beraber çıktıkları bu seferde çok güzel şeyler yaşamışlardı. Her şeyi bir başka güzel yaşayan sevgili annelerimiz gece sohbeti olayını da şanlarına uygun bir güzellikle yaşamaya çalışıyorlardı. Şimdi gece sohbeti ne? Hazreti Ayşe annemizi işlerken biraz geniş paylaşmıştım. Burada değinip geçineyim. Resulullah Aleyhisselam bazen seferlerde bunu yapardı. Ayşe annemizin olduğu zamanlar. Bazen de Medine'de sefer dışında Medine'deyken Ayşe annemizi alır. İşte duruma göre akşam sonrası, yatsı sonrası şöyle bir bazen yürüyerek bazen deve üzerinde biraz açılırlar. Bu esnada özel sohbet hasbihal ederlerdi. İşte buna biz gece sohbeti diyoruz aile içerisinde. İşte böyle bir seferde Hafsa annemiz Ayşe annemizden farklı bir şey istemeye karar verdi. Bir kenara çekip konuyu açtı. Ve aralarında kısa bir konuşma geçiyor. Ey Ayşe, bu sefer senden çok farklı bir isteğim olacak diyor Hafsa annemiz. Ey Ayşe, bu sefer senden çok farklı bir isteğim olacak. Nedir o ey Hafsa? Umarım beni kırmazsın. Hele bir söyle bakalım. Resulullah ile ilgili bir isteğimdir bu. Ne olduğunu söylemeyecek misin? Resulullah seninle akşam sohbetleri yapıyor ya. Hatta özel olarak yapıyor bunu. Evet, benimle de yapmasını istiyorum. Ona kendin niye söylemiyorsun bunu? Ben farklı bir şey düşünmüştüm ama. Nasıl bir şey peki? Hani seninle deve üzerinde giderken akşam sohbetleri yapıyor ya, ona bir şey demeden senin yerine ben geçsem nasıl olur? Anlamadım diyor Ayşe annemiz. Anlatıyor Hafsa annemiz. Yani senin devene ben bineyim, senin örtünü örtüneyim. Sen de benim deveme bin ve benim örtümü örtün. Resulullah bu durumda beni sen sanacak ve seninle yaptığı gece sohbetini bir de benimle yapmış olacak. Doğru bir hareket olur mu bu peki? Doğru mu bir hareket olur mu bu? Ne zararı var ki? Bilmem. Yeter ki sen izin ver. Sadece bir saatlik senin yerine geçeyim. Olmaz mı? Madem bir kadar istiyorsun, öyle olsun. Çok teşekkür ederim ey Ayşe. Yeterince dinlenmiş olan ordu yürüyüşe geçti. Hareket ilerledikçe Resulullah Aleyhisselam devesini Ayşe annemizin devesinin yanına doğru sürdü. Fakat bu akşam o devenin üzerinde Ayşe annemiz değil Hafsa annemiz vardı. Resulullah Aleyhisselam onu Ayşe annemiz sanarak yanına varıp selam verdi. Hafsa annemiz sesini Ayşe annemizin sesine benzetmeye çalışarak selamı aldı. Resulullah Aleyhisselam'ın sohbeti eşliğinde yan yana ilerlemeye başladılar. Ne zamandır çok isteyip arzu ettiği şeye ulaşan Hafsa annemiz de Resulullah Aleyhisselam ile gece seyahat sohbetine katılmış oldu. Ancak bu pek de uzun sürmedi. Sen Ayşe değilsin dedi Resulullah. Sen Ayşe değilsin. Evet ey Allah'ın Resulü diye cevap verdi Hafsa annemiz. Kimseye karşı söylemediği gibi Resulullah Aleyhisselam'a karşı da yalan söylemedi ve zaten asla yalan söyleyemezdi. Ayşe annemizin devesi üzerindeki hanımın Ayşe annemiz değil Hafsa annemiz olduğunu anlayan Resulullah Aleyhisselam develeri durdurup sen Ayşe değilsin demiş. Yani neden böyle bir şey yaptınız diye sormuş oldu. Şimdi cevap gerekiyor. Hafsa annemiz ezile büzüle cevap veriyor. Ya Resulallah, Ayşe'ye çokça rica ederek bu gece sohbetine ben katılmak istedim. Çok ısrar edince o da yerini bana verdi. Umarım ki bu hareketimizden dolayı seni kırmış olmayız. Böyle bir hareketten memnun olmadığını ortaya koyan Resulullah Aleyhisselam hemen geri döndü. Hafsa annemiz de onu kırmış olmaktan korkarak onunla beraber geri döndü. Hafsa annemiz seferden döndükten sonra Ayşe annemizin ardından onun odasına girdi. Resulullah Aleyhisselam oradaydı çünkü. Allah'tan mağfiret, senden af, Ayşe'den de özür diliyorum ya Resulallah. Cevap alamayınca tekrarladı. Allah'tan mağfiret, senden af, Ayşe'den de özür dilerim ya Resulallah. Sadece gece sohbetine katılmak istemiştim. Resulullah Aleyhisselam onun böyle samimi davranışı karşısında tebessüm edince dünyalar Hafsa annemizin oldu adeta. Allah seni başımızdan eksik etmesin ya Resulallah. Sevinçle tekrar tekrar özür dileyip ardından da teşekkür ettikten sonra kendi odasına döndü. Şimdi zaman zaman açıklamalar yapıyorum. Yine yapmak durumundayım. Bu hadiseyi anlatan bazı kalem ehli yazan, çizen, konuşan Hafsa annemizle Ayşe annemizin kurdukları bir entrika olduğunu şeklinde anlatıyorlar. Ben sağından bakıyorum, solundan bakıyorum, üstünden, altından, yanından bakıyorum. Entrika kelimesi çok rahatsız ediyor beni. Resulullah'a karşı entrika. Ya burada şimdi Hafsa anne, yani burada mahrem bir şey de yok aslında. Ha şu soru akla gelebilir belki. Resulullah Aleyhisselam neden sadece Ayşe annemize bu gece sohbetleri yapıyor. Bir takım cevaplar veriliyor ama aleyhisselam şundan dolayı yapıyorum demediği için biz bilmiyoruz. Yani boş boş yorumlara girmeye de gerek yok burada diye düşünüyorum. Yani burada sonuçta yani aleyhisselam çok samimi bir şekilde ne anlatıyor, ne konuşuyorsa bunları merak ediyor Hafsa annemiz. O da genç, dirayetli, bilge, bilgisine bilgi, görgüsüne görgü katıyor sürekli. Böyle bir şeyi o da yaşamak istiyor. Böyle bir hadiseye giriyor. Ama dediğim gibi bunu anlatanlar işte hadiseyi tümüyle kavrayamayınca ve yazıp anlattıkları kişilerin de sıradan insanlar olmadığını düşünemeyince böyle ileri geri bazen sözlerin yazıldığını büyük bir hüzünle görüyoruz efendim. Evet, sevgili annelerimiz Resulullah Aleyhisselam ile olduğu gibi kendi aralarında da güzel bir beraberlik ile güzel hayatın güzel insanları olarak her geçen gün yeni güzelliklerle donanıyorlardı. Hafsa annemiz de bunların içindeydi. İslam her tarafa yayılıyor, insanlar İslam'a koşuyorlardı. Sadece insanlar değil, mal mülk gibi dünya varlığı da İslam'a koşuyordu. Öyle ki ekonomik düzen de ciddi bir şekilde düzelme yoluna girmişti. Yokluk ve sıkıntılar bitiyor, bolluk ve bereket başlıyordu. Tabii buna refahı da eklemek gerekir. Bolluk, bereket ve refah başlıyordu. Bu durum bütün Medine'ye yavaş yavaş yayılmaktaydı. Bütün bu gelişmeler herkesten farklı şekilde kendini gösteriyordu. Fakir olanlar orta halli olurken orta halli olanlar da zengin olmaya başlamışlardı. Herkesin yüzü gülüyordu. Ekonomik sıkıntılar bitiyor, maddi refah geliyordu çünkü. Bütün bu bolluğun yanında toplumda da farklı duruşlar yaşanmaya başlandı. Farklı duruşlar yaşanmaya başlandı. Şimdi bu her zaman için geçerlidir, her yıl için geçerlidir. Yani bazıları eski hallerini hiç değiştirmemişlerdi. Maddi imkanları arttıkça infaklarını daha fazla arttırmışlardı. Ama bu arada üst başları başta olmak üzere, bunu da dikkate almak lazım. Üst başları başta olmak üzere ev eşyaları ve yeme içmelerde ciddi şekilde değişiklikler yapanlar da vardı. Artan imkanlar ile daha zengince bir hayata doğru gidiş oluyordu yani. Bunca ciddi gelişme olurken, yaşanırken Resulullah Aleyhisselam daha önceki hayatı nasılsa süre gelen bir zühd ile öyle yaşamaya devam ediyordu. Dolayısıyla sevgili annelerimiz de onunla beraber oldukları için aynı hayatı paylaşıyorlardı. Herhangi bir şikayetleri de yoktu. Ancak zaman içinde bazı değişiklikler olmaya başladı. Nasıl olduysa onlar da dünya varlığından istifade etme hakkına sahip olduklarını düşünmeye başladılar. Sevgili annelerimiz böyle düşünmeye başladıkları sırada münafık kadınlardan biri olan Ummul Cüreldah adlı nasipsiz hain bunu fırsat bilerek Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hanımları ile olan o güzel düzenini bozmak için harekete geçti. Sürekli nifak içinde olan bu hain kadın bu kutsal yuvaya nasıl bir fitne sokacağını, nasıl bir ateş atacağını inceden inceye hesaplıyordu. İşte bu gelişmeyi yeni bir fırsat olarak değerlendirip hemen faaliyete başladı. Öyle ki sevgili annelerimiz bile hayatlarında ilk defa Resulullah'tan dünyalık istemeye başladılar. Bu az sonra ifade edeceğim gibi çok farklı ifadelerle anlatılan oldukça hassas bir konu efendim. Kaynaklar nasıl cümle kullanmış, ne istemişler? Farklı farklı anlatıyorlar. Ben bu anlatılanları bir araya getirip cümleler oluşturdum. Şöyle ifade edebilirim. Annelerimizin yani ortak ifadesi. Bunca varlık içinde biz niye yokluk yaşayalım ki? Bizim de yeni elbiselerimiz, ziynetlerimiz ve böylece artan bir itibarımız olsa ne olur sanki? İfade bu efendim. İfade bu. Yani tam böyle değilse de hepsininkini bir araya getirip böyle bir çeviri yapılınca ortaya bu çıkıyor. Üzerine durulması lazım. Bunca varlık içinde biz niye yokluk yaşayalım ki? Bizim de yeni elbiselerimiz, ziynetlerimiz ve böylece artan bir itibarımız olsa ne olur sanki? İfade bu. Hiç böyle huyları olmadığı halde, hiç böyle bir huyları olmadığı halde her biri, annelerimizden her biri kendine göre bir şeyler istemeye kalkıştı. Ekonomik durum iyiye yöneldiği ve sürekli de iyiye gittiği için onlar da dünyalık istediler. Sadece hanımlar değil, bütün herkes için geçerli bir olaydı bu. Sevgili annelerimiz bir anlık havaya kapılıp Resulullah Aleyhisselam'dan dünyalık şeyler istediler. Fakat öyle çok şey de istememişlerdi aslında. Kaynaklarımızın kaydettiği kadarıyla sevgili annelerimiz neler istemişler? Ben onları liste haline getirdim. Hangi annemizi paylaşsak aynı listeyi ben de paylaşıyorum efendim. Resulullah Aleyhisselam'ın annelerimizle evlilik sırasına göre listeyi vereceğim. Ne istemişler? Tabii o anda hayatta olan yaşayan annelerimizi burada listeliyoruz. Hazreti Sevde binti Zem'a annemiz Hayber kadifesi istemiş. Hayber kadifesi. Hazreti Ayşe-i Sıddık'a annemiz herhangi bir şey istememiş. Hazreti Hafsa binti Ömer annemiz Mısır işi bir elbise istemiş. Mısır işi elbise. Hafsa annemiz, konumuz Hafsa anne. Hazreti Ummu Seleme Hint annemiz damgalı kumaştan yapılmış bir elbise istemiş. Damgalı kumaştan yapılmış bir elbise. Bunlar nedir ben bilmem. Yani kaynakların verdiği ifadeyi okuyorum. Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz Yemen kumaşından yapılmış bir elbise istemiş. Yemen kumaşından yapılmış bir elbise. Hazreti Reyhane binti Zeyd annemiz Reyhane herhangi bir şey istememiş. Hazreti Cüveyriye binti Haris annemiz bir başörtüsü istemiş. Hazreti Safiye binti Huyey annemiz herhangi bir şey istememiş. Hazreti Ummu Habibe Remle annemiz ak bezden yapılmış pamuklu bir elbise istemiş. Hazreti Mariye binti Şem'un annemiz herhangi bir şey istememiş. Hazreti Meymune binti Haris annemiz pahalı Yemen kumaşına yapılmış altılı üstlü iki parça elbise istemiş efendim. Liste bu. Lisede görüldüğü gibi sevgili annelerimiz için de Ayşe annemiz herhangi bir şey istememişti. Ayşe annemiz herhangi bir şey istememişti. Diğer taraftan yine görüldüğü gibi Safiye annemiz, Reyhane annemiz, Mariye annelerimiz. Cariyelerin cariyelikten geldikleri için belki çekindiklerine olsa gerek herhangi bir şey istememişlerdi. Bunun yanı sıra sevgili annelerimiz dünyalık isteme konusunda Resulullah Aleyhisselam'a neleri ve nasıl söylemiş olduklarını bilmiyoruz. Ezvacı tahiratın istediği şeylere dikkatle bakacak olursak öyle gereksiz bir şey görmüyoruz. Bir kalem mal istemişler sadece. O da giyim kuşamla ilgili. Yani lüks ve israfa kaçan bir istek yok ortada. Aklımıza bir soru geliyor tabii şimdi. Bu soruyu da sormadan edemeyeceğiz. Bunları isteyen annelerimizin istemiş oldukları şeyleri yok muydu acaba? Yani elbise ya da başörtüleri hiç mi yoktu? Vardı elbet. Vardı. Onlar üçüncü ya da dördüncü belki elbise istemişlerdi. Peygamber Aleyhisselam'ın hanımları olan sevgili annelerimiz biraz dünyalık istemişler. Bunu aralarında seslendirmişler. Biraz da ileri geri sözler etmişlerdi. Yine bunlar kaynaklarda yok, bilmiyoruz. Bu durumda Peygamberimiz Aleyhisselam'ı da üzmüşlerdi tabii. Aslında onların her biri çok mutlu bir hayat yaşıyordu. Ara sıra ufak tefek bazı sürtüşmeler dışında kendi aralarında da çok güzel bir uyum ve geçim vardı. Bu arada Resulullah Aleyhisselam'ın yapmış olduğu meşhur duasını da hepsi biliyordu. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın çokça ettiği bu dualarından birini bir kelime farklı olduğu için iki rivayetiyle beraber sizlerle paylaşalım efendim. Aslında aynı manaya gelen bu ifade bunlar. Biri Buhari rivayeti, biri Müslim rivayeti. Sonuçta ikisi de aynı manaya gelen rivayettir. Böyle Aleyhisselam ne buyurmuş? Annelerimiz bunu bilmiyorlar mı? Böyle bir şeyi neden istediler? Bunu anlama noktasında bu rivayetleri sizlerle paylaşalım. Allahum merzuk ale Muhammedin kuten. Allah'ım Muhammed'in ev halkının rızkını yetecek kadar ver. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu Buhari rivayeti. Allahum mec'al rizqe ali Muhammedin kuten. Allah'ım Muhammed'in ev halkının rızkını yetecek kadar ver. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da Müslim rivayeti. Evet. Allahum merzuk ale Muhammedin kuten. Allahum mec'al rizqe ale Muhammedin kuten. Allah'ım Muhammed'in ev halkının rızkını yetecek kadar ver. Sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah Efendimizin duasıdır bu. O zaman bu duayı biz de yapalım. Yani Allah'ım ev halkımıza yetecek kadar rızık ver diyelim. Çünkü yetecek kadar rızık haceti asliyedendir malum. Evet efendim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle dua etmişti. Allahum merzuk ale Muhammedin kuten. Allahum mec'al rizqa ali Muhammedin kuten. Allah'ım Muhammed'in ev halkının rızkını yetecek kadar ver. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu meşhur duayı bilen annelerimiz sürekli de tekrarlıyorlardı üstelik. Annelerimiz bunu biliyorlardı yani. Buna rağmen güzel gelişmelerin yanında artan refah düzeyi onların da iştahını çekmiş olsa gerek. Bunu fırsat bilen münafık kadın da onları büsbütün eyleme itiyor efendim. Annelerimiz de dünyalık istemiş oluyorlar. Şimdi efendim, yani normalde dipnotta verilen bir bilgidir bu ama şimdi bu radyo programı olduğu için dipnot imkanım yok. Paylaşmam gerekiyor. Efendim burada gözden kaçmaması gereken, tabii şimdi kulak oldu bu. Çünkü dinliyorsunuz. Çok önemli bir ayrıntı var. Resulullah Aleyhisselam bu duasında bununla idare edelim demiyor. Ayrıca yokluğa sabır telkinde bulunmuyor. Yetecek kadar diyor. Yetecek kadar. Yetecek kadar ne demek diye bir soru akla gelebilir burada. Ya da ne kadar yeter sorusu. Hepimiz biliyoruz ki isteklerimizin ardı arkası kesilmez. İşte buraya özellikle dikkat çekmek istiyoruz. Her biri farklı boyutuyla çok özel konumunda olan sevgili annelerimiz bu havaya nasıl girdiklerini anlamadan Resulullah Aleyhisselam'dan dünyalık isteğinde bulundular. Bunca sevgisine rağmen onların bu hareketini hoş karşılamayan Peygamberimiz Aleyhisselam gerçekten çok üzüldü. Sadece üzülmekle yetinmediği gibi hiçbir şey olmamış gibi de davranmadı. Heceliyorum, davranmadı. Yani Aleyhisselam içi başka, dışı başka biri değildi. O tip insanları münafık diye tanımlardı zaten. Hani böyle kırıldığı halde güya belli etmiyor. Böyle ikiliğe gerek yok. Açık ve net olmak gerekiyor özellikle aile içerisinde. O yüzden hiçbir şey olmamış gibi davranmadı. Ne yaptı? Sevgili hanımlarını çok seven Peygamberimiz Aleyhisselam, onların kendisine karşı takındıkları bu uygunsuz tutum ve davranışlarından dolayı bir ay yanlarına uğramamaya yemin etti ve hemen onların yanından ayrıldı. Buyurun. Hangi annemizi paylaşsak sizinle? Bu konuyu paylaşmıştık. Daha önceki annelerimizi dinleyen kardeşlerimiz hatırlayacaklar zaten. Evet. Ne yaptı? Meşrebe diye anılan çardağa çıktı. Meşrebe neymiş? Burası bazı kuru gıda gibi şeylerin muhafaza edildiği direkler üzerinde inşa edilmiş küçük bir odacık. Evden ayrı bir küçük kulübecik, yani direkler üzerinde inşa edilmiş. Resulullah Aleyhisselam hanımlarından ayrı durarak bir aylık inzivasını işte bu meşrebe denen küçük odacıkta geçirdi. Evet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından bir ay süreyle ayrı kalması olayı kaynaklarımıza İla hadisesi olarak geçti. İla hadisesi. Üzerinde durulup iyice düşünülmesi gerektiği gibi yaşanılan bu hassas olayın da, bu olaydan da daha doğrusu gerekli derslerin çıkarılması elzemdir. Çünkü bu hadise bütün annelerimizi çok ciddi bir imtihandan geçirdi. Çok ciddi bir imtihandan geçirdi. Dünya dünyalığını yapıyordu. Hayat çeşitli cilvelerle doluydu çünkü. Resulullah Aleyhisselam, annelerimiz ve ashab-ı kiram da bu cilveleri farklı cilve içinde yaşamışlardı ve yaşamaya da devam ediyorlardı. Bunlardan biri de İla hadisesi idi. Hafsa annemizin babası Hazreti Ömer bu hadisede meseleyi çözücü boyutuyla çok ciddi faaliyetlerde bulundu. Bu konuyu bizzat kendisi şöyle anlatıyor. Şimdi efendim, gerçekten üzerinde durulmalı, anlaşılması noktasında biraz emek sarf edilmeli. Özü biraz söyleyeyim bir kez daha. Annelerimiz dünyalık istediler. Üst baş giyim kuşam. Hepsi bu. Üst baş giyim kuşam. Resulullah Aleyhisselam bundan hoşlanmadı ve inzivaya çekildi. Az sonra söyleyeceğim. Yani onların yanına gitmeyecek, onları kendi yanına kabul etmeyecek. Onların yemeğini yemeyecek. Yani bir ay ayrı kaldı. İnzivaya çekildi. Meşrebe adlı küçük kulübeye. Ancak yine biraz sonra söyleyeceğim ki bugün buna sıra gelmeyebilir. O yüzden erkenden söylüyorum. Bu demek değildir. Yani kapadı kendini, daha dışarı çıkmadı. Devletin başkanı. Aynı zamanda da dini başkan, yani namaz kıldırıyor imam. Dolayısıyla yani orada inzivada sürekli içeride değil. Cami faaliyetleri, sohbet faaliyetleri, askeri seferler, siyasi hadiseler, bunları yürütüyor Aleyhisselam. Sadece yatıp kalkmada, yeme içmede meşrebeye çekiliyor. Evlerine, hanımların yanına gitmiyor. Onları da hiçbirini meşrebeye kabul etmiyor. Olayın özü bu. Şimdi ben yılların İslam tarihçisi olarak bu konuda çokça gayret gösteren, yazan, çizen biri sıfatıyla bu sahneye gelince bir soru soruyorum kendime. Cevabını bulamıyorum. Aleyhisselam niçin bu kadar kızdı? Yani niye bu kadar tepki gösterdi diye. Şu anda bu sohbeti yapmak için de hazırlık yaparken bir kez daha sordum kendime. Notlarımı şöyle bir karıştırdım. Efendim. Yani siz bana şimdi soru soramıyorsunuz. Sadece radyoyu dinliyorsunuz. Dolayısıyla birçok şey eksik kalıyor, farkındayım. Ama sonuçta bir radyo programı bu. Karşılıklı soru cevap değil. Canlı bir şekilde siz bana sorun, ben cevap vereyim şeklinde yapmıyoruz programı, malum. Şunu düşünüyorum. Resulullah Aleyhisselam'ın tepkisi bir hayli sert. Bağırıp çağırmıyor. Yüze göze söz söylemiyor. Yani yüze göze vurmuyor sözlerle. Tamam diyor. Yanınıza gelmeyeceğim. Sizi yanıma almayacağım. Yemeğinizi yemeyeceğim. Bir ay ayrı kalacağım sizden. Ana fikir bu. İnzivaya çekileceğim. Meşrebede kalacak Aleyhisselam. Niçin sorusunu bir daha soruyorum. Az önce neler istediler? Bunları size not aldığım kağıttan okudum. Yani neler istemişler diye. Gördünüz, giyim kuşam. Onları böyle baktıkça kağıda, Allah affetsin, aklıma başka bir şey geldi benim. Resulullah Aleyhisselam'ın bu kadar alınmasının sebebi, sevgili annelerimizin acaba kişisel istekleri olabilir mi diye bir soru sordum. Ne demek diyeceksiniz kıymetli dinleyenlerim? Bazen toplumda çok görürüz. İşte yani aldım der, eve perde aldım, masa aldım, koltuk aldım, sonu meyle biter, aldım. Bunu aile, erkek de söylese, hanım da söylese aldım kelimesi gitmiyor. Aldık diyecek. Eve telefon aldıysa telefon aldık diyecek. Kendine aldıysa cep telefonu, telefon aldım. Eşi aldıysa telefon aldım. Elbise aldım, ceket aldım, pardesü aldım, başörtüsü aldım, ayakkabı aldım. Ama koltuk aldık yok. Televizyon aldık yok. İçimden geçen, bilmiyorum Allah affetsin ama bir farklı ufuk açsın diye söylüyorum. Annelerimizin hepsi kendilerine bir şey istemişler. Resulullah bu istek içinde yok. İşte elbise, başörtü vesaire. Acaba diyorum yani eve ait bir şey istemiş olsalar. Hani bazen böyle kadınların masrafçı, israfçı olduğunu söyleyenler bazen ileri giderler. Kendi annesinin de, hanımının da, kızının da, gelininin de, hangi tür kadını varsa yani ablasının, bacısının da kadın olduğunu unutarak bazen ileri geri sözler söylerler. Ya bu kadınlar çok mesrif ya. boyuna yok perde aldım, yok halı alacağım, yok bilmem ne alacağım. Allah'tan korkun. Tas tabak da aynı mutfak eşyaları. Bu kadın şimdi diyelim mutfağa bir eşya aldı. Mutfak evindir mutfak eşyası. Kadının değil ki yani. Eve aldı ya. Bu kadının masrafı değil. Eve ait olan bir şeydir. Gelen misafirin önüne sofra, masa, işte yemek çıkardığınız zaman bu erkeğin kadının değil evin yemeğidir yani. Bunu da iyi anlamamız gerekiyor. Yani alma, yani benim, yani ben noktasında tekrar tekrar söyleyeyim. Ceket aldım, pantolon aldım, gömlek aldım derim. Telefon aldım, ayakkabı aldım, çorap aldım derim. Bunu eş de söyler. Hangisi olursa olsun. Ama efendim sandalye aldım diyemem. Aldık diyeceğiz. Evin sandalye. Bunu bir kez daha üstüne basa basa basa basa söylüyorum. Hatta bazen bu dizüstü diyen laptopları bile yani benim demenin doğru olmadığını düşünüyorum. Eğer evde ikisi de farklı farklı çalışmalar yapıyor da ikisinde laptopu varsa benim bilgisayarım derim. Ama evde tek laptop bilgisayar varsa o evindir. Bilgisayarımız diyecek. Bilgisayarım değil. Eve bilgisayar aldık diyecek. Televizyon evindir. Ne bileyim ne varsa yani eve ait. İşte avize aldım diyor. Lan bizim kadın müsrif diyor. Almış avizeyi takmış diyor işte böyle böyle. Peki onun ışığı altında oturuyor musun? Oturuyorsun. O zaman kadının değil evindir. Ben bunları böyle yorumlarken ister istemez bu hadiseden yola çıkıyorum. Aleyhisselam hakikaten çok alınıyor. Düşünün kıymeti dinleyenlerim bu basit bir hadise değil. Ben kaç kez bunu sizinle paylaştım. En geniş boyutunu da Ayşe annemizi işlerken paylaştım. Çok geniş paylaştım bunu. Fakat bu sefer Hafsa annemizde devreye Hazreti Ömer'in girmesi var. Hazreti Ömer'in meselesini bir tek burada sizlerle paylaşacağım. Çünkü direkt Hafsa annemizle ilgili bu özel durumdur. Diğer annelerimiz o zaman yaşayan, bu hadiseyi yaşayan hangi annemiz varsa hepsi aynı hadiseyi yaşadılar ama Hafsa annemizin babası burada devreye girdiği için ona hususi bir bölüm ayırdım. İnşallah onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Ama ben tekrar tekrar söylüyorum. Bu kadınlar giyim kuşam istediler sadece ve Aleyhisselam da çok üzüldü. Tepkisi farklı oldu. Ve yani küstü, darıldı ifade kullanılmaz. Bu yanlış bir şey. İla bir nevi yemindir çünkü. Efendim sizin yanınıza gelmeyeceğim. Sizi yanıma kabul etmeyeceğim diye inzivaya, meşrebeye çekildi. Orada kaldı. Olay bu. Şimdi Hafsa annemizi paylaştığımız için Hafsa annemizin babası Hazreti Ömer'in bu hadisede hadiseyi anlatma noktasında hadisenin ravilerin iki büyük burada ravileri çoktu. Olayı rivayet eden biri Ayşe annemizdir. Zaten onun hayatını verirken o rivayeti verdik. Hafsa annemiz de rivayet ediyor ama en genişi de bir de Hazreti Ömer'e aittir. Dışarıdaki hadiseler. Şimdi Hazreti Ömer'in yaşadığı bu hadiseyi görelim. Ve şöyle bir giriş yapalım. Hafsa annemizin babası Hazreti Ömer radıyallahu anh. Bu hadisede meseleyi çözücü boyutuyla çok ciddi faaliyetlerde bulundu. Bu konuda bizzat kendisi şöyle anlatıyor. Şimdi efendim hep beraber Hazreti Ömer Efendimiz'i dinliyoruz. Ensardan bir komşumla birlikte Beni Umeyye bin Zeyd yurdunda otururdum. Resulullah'ın yanına bu komşumla nöbetleşe giderdik. Bir gün o gider, ben buradaki işleri çekip çevirirdim. Bir gün ben gider, o işleri yapardı. Ben gittiğim zaman o gün gelen vahiy ve yapılan çalışmaların haberini komşuma getirirdim. O gittiği zaman da yine böyle yapardı. Yine o aylarda ve o günlerde Gassan hükümdarlarından birinin üzerimize yürümek istediğini ve bizimle savaşmak için atlarını nallatmakta olduklarını haber almıştık. Gassaniler malum Bizans'a bağlı Suriye tarafındaki Bizans'ın bir kolu. Yüreklerimiz onların endişesiyle dolu bulunuyordu. Ha geldiler, ha gelecekler. Arkadaşım gidiş nöbeti günlerinde birinde idi ki yatsı vakti bana geldi. Kapımı hızlı hızlı çalıp bir an bir yandan da aç, aç çabuk kapıyı aç diye seslendi. Büyük bir merakla, endişeyle hemen kalkıp yanına çıktım. Nefes nefese ve büyük bir şok geçirmişçesine zoraki bir şeyler söylemeye çalışıyordu komşum. Çok, çok büyük, çok çanda büyük bir hadise oldu ey Ömer. Akla ne gelir burada? Hazreti Ömer, ne oldu? Yoksa gazeteciler mi geldi? Soru bu. Ne oldu? Yoksa gazeteciler mi geldi? Hayır, hayır. Ama ondan daha büyük, daha ağır bir şey oldu. Ne oldu ki seni bu kadar telaşlandırmış? Resulullah zevcelerinden inzivaya çekilmiş. Ne? Resulullah zevcelerini boşamış herhalde. Ya, olay bu. Bu şekilde haber alıyor Hazreti Ömer. Subhanallah. Vay ki ne vay. Hafsa ile Ayşe'nin burunları yere sürtüldü işte. Hafsa hüsrana uğradı desene şuna. Ne diyeceğimi bilemiyorum ey Ömer. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Hazreti Ömer endişeyle konuşuyor. Resulullah rahatsız etmesinler, ona karşı oldukça dikkatli hareket etsinler diye kızım Hafsa başta olmak üzere onları defalarca uyardım. Siz de hatırlarsınız, ben kaç defa bunları tekrarladım. O yüzden arkadaş da diyor ki senin bu gayretlerini herkes biliyor ey Ömer. O da devam ediyor. Ne kadar gayret gösterdimse yine olanlar olmuş baksana. Allah ve Resulü razı gelmez bu işe. Cenab-ı Hak Ömer'i ve kızını ayıplamaz mı şimdi? Ya bunların bütün derdi Allah'ın rızası subhanallah. Bunu da iyi anlamak gerekiyor yani. Çok iyi anlamak lazım. Arkadaşından böyle kötü bir haber alan Hazreti Ömer radıyallahu an yerinde duramaz olmuştu. Sabaha zor ediyor. Sabah namazından sonra kızı Hafsa'nın yanına giriyor. Görüp yaşadıklarını bizzat kendisi anlatmaya devam ederek diyor ki yine Hazreti Ömer konuşuyor. Hafsa'nın yanına vardım. İçli içli ağladığını gördüm. Ne söylesem de dinleyecek bir durumda değildi. Kızımı yanından çıkıp diğer annelerin odalarına da ayrı ayrı uğradım. Hepsi çok üzgün bir şekilde ağlıyorlardı. Bu durumda onlardan hiçbiriyle konuşamadım. Dönüp mescide geldiğim zaman herkesi bir başka alemde gördüm. Can sıkıntısından ve üzüntülerinden dolayı oturdukları yerde yeri ele eşeleyip duruyorlardı. Hepsi büyük bir hüzünle aynı şeyi söylüyordu. Resulullah sevgilerini boşamış. Şimdi bilmiyorum kıymetli dinleyenlerin dikkatinizi çekiyor mu? Hadi hanımları anladık da. Bütün ashab-ı kiram böyle bir telaş ve üzüntü içerisinde. Kadınlar ağlıyor. Aleyhisselam boşadı mı? Yani nedir bilmiyorlar. Kadınlar da boşsunuz demedi Aleyhisselam. Dedi ki bir ay ayrı çekiliyorum sizden. Hazreti Ömer devam ediyor. Bu durum karşısında kendi kendime dedim ki ben bu işin aslını muhakkak öğreneceğim. Öyle ya nedir tam bilmiyor daha o da. Böyle diyerek hemen Ayşe'nin yanına vardım. Hazreti Ayşe annemiz yanına vardım. Tatlı sert çıkıştım. Ey Ebu Bekir'in kızı ve ey müminlerin annesi. Demek ki nihayetinde işi Resulullah'a üzecek boyuta getirdiniz ha. Yani biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Hazreti Ömer nasıl yaparsınız, ne yaptınız, ne ettiniz gibi soru sormuyor. Çok tatlı, benim çok hoşuma gidiyor bu. Yani Ebu Bekir radıyallahu anh Hazreti Ömer'in en iyi arkadaşı, dostu. O yüzden arkadaşının kızı yani. Ey Ebu Bekir'in kızı ve ey müminlerin annesi. Çok güzel bir giriş yani. Demek nihayetinde işi Resulullah'a üzecek boyuta getirdiniz ha? Ey Ömer, ey Hafsa'nın babası. O da öyle diyor. Ey Ömer, ey Hafsa'nın babası. Ya, bilirsin ki seni sever sayarım. Ama bugün benim derdim başımı açmış durumda. Sen var git kendi kızından konuş. Olayın dehşeti ne kadar net anlaşılıyor burada. Sen var git kendi kızından konuş. Devam ediyor Hazreti Ömer. Ayşe böyle söyleyince diyor. Oradan dönüp kızım Hafsa'nın yanına vardım. İlk uğradığımda ağladığı gibi hala ağlıyordu. İster istemez çıkıştım. Artık ağlıyor ama çıkıştım diyor Hazreti Ömer. Ey Hafsa, demek sen işi Resulullah'a üzecek bir seviyeye vardırdın ha? Ona karşı dikkatli olmanı söylemedim mi sana? Siz kiminle evli olduğunuzu anlamıyor musunuz? O Allah'ın sevgili kulu ve Resulüdür. Onu üzene Allah gazap eder. Ne yaptığınızın farkında değil misiniz siz? Böyle deyince ağlamak duran Hafsa, Hazreti Hafsa, Hazreti Ömer anlatıyor bunu, kızım diyor. Bu sefer de hıçkırıklarla ağlamaya başladı. Ben de ne yapsın Hazreti Ömer? Ya, ben de korku ve endişeyle sordum. Sen niye ağlıyorsun bu kadar? Resulullah sizleri boşadı mı? Resulullah sizleri boşadı mı? Hazreti Hafsa'nın verdiği cevap, bilmiyorum. Bilemiyorum. Bilmiyorum. Bilemiyorum. Hazreti Ömer radıyallahu anh meseleyi bir anlamaya çalışıyor. Hafsa annemizin yanına iki kez uğradı, alıyor yani. Hiç iyi durumda değiller. Ayşe annemizin verdiği cevap da öyle. Hazreti Ömer radıyallahu anh bunu hak ettiniz, çekin bakalım demiyor. Hepimiz böyle hadisi yaşayabiliriz, mümkündür. Nasıl çözmek gerekir? İşi önce anlaması gerekiyor. Tam daha bilmiyor ne olduğunu. Bunu öğrenmeye çalışıyor. Biz de bunu açmaya çalışıyoruz. Ama bakıyorum saatimin dolduğunu görüyorum. Gerçekten ne zaman dolduğu saat ben de anlayamadım. İnşallah böyle bir yerde kesmek istemem, fakat bir radyo programı herkes saatine uymalı. Bu yüzden inşallah diğer bölümleri haftaya sizlerle paylaşmak üzere hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbette selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim.